Ayrım 12.
Yarın o yolcu gelecek. Beni güzelliğimle gören gelecek. Gözü tarlada, çepeçevre beni arayacak ve bulamayacak. Bu sözlerin bütün kudreti zavallının üstüne abandı. Tam bir çaresizlik içinde kendini Lotte'nin ayaklarına attı. Ellerine sarılıp onları gözlerine bastırdı, alnına götürdü ve ürkünç niyetinin sezgisi Lotte'nin ruhunda süzülür gibi oldu. Duyuları karmaşıklaştı. Werther'in ellerini alıp göğsüne bastırdı. Mahzun bir hareketle ona eğildi ve kızgın yanakları birbirine değdi. Dünyayı unuttular. Werther kollarını dolayıp onu bağrına bastı ve Lotte'nin titreyen, kekeleyen dudaklarını azgın öpüşlerle örttü. "Werther!" diye bağırdı. Buğuk, geri çekilerek. "Werther!" ve takatsız eliyle göğsünden itti. "Werther!" diye seslendi en soylu duygunun ölçülü sesiyle. Werther direnmedi. Onu kollarından saldı ve kendini anlamsız biçimde onun önüne attı. Lotte kuvvetle kendini çekti ve ürkek bir telaşla aşkla öfke arasında sarsılarak konuştu. "Bu son Werther, beni artık hiç görmeyeceksiniz." Ve aşk dolu bakışı bedbahtın üstünde yan odaya koşup ardından kapattı. Werther arkasından kollarını uzattı. Tutmaya cesaret edemedi. Başı kanepede, yerde uzanıyordu ve bir sesle kendine gelinceye kadar yarım saatten fazla bu durumda kaldı. Bu sofrayı hazırlamak isteyen hizmetçi kızdı. Werther odanın içinde bir oraya bir buraya yürüdü, yine yalnız olduğunu fark edince küçük odanın kapısına yaklaşıp alçak sesle çağırdı. "Lotte, Lotte!" Bir tek söz daha. "Bir elveda." Lotte susuyordu. Bekledi, yalvardı, bekledi. Sonra kopup seslendi. "Elveda Lotte, ebediyen elveda." Kent kapısına geldi. Ona artık alışmış olan bekçiler bir şey demeden bıraktılar, çıktı. Yağmurla kar arası serpinti vardı. Ancak 11'e doğru yine kendi kapısını çaldı. Werther eve gelince hizmetkarı efendisinin şapkasız olduğunu fark etti. Bir şey söylemeye cesaret edemedi. Onun giysilerini çıkardı. Her şey ıslaktı. Daha sonra şapka tepenin vadiye bakan yamacındaki bir kayanın üstünde bulundu. Karanlık, ıslak bir gecede düşmeden oraya nasıl tırmandığı anlaşılmaz bir şey. Yatağa girip uzun uzun uyudu. Hizmetkar ertesi sabah çağrı üzerine kahveyi getirdiği zaman onu yazı yazar buldu. Lotte'ye mektubunda şunları yazıyordu. "Son defa artık, son defa açıyorum bu gözleri. Ah, güneşi görmesinler. Koyu sisli bir gün örtüyor onu. Böyle yas tut artık. Doğa, oğlun, dostun, sevgilin sonuna yaklaşıyor. Lotte, bu benzersiz bir duygu. Yine de kendi kendine söylemek için aran düşe en yakın o. Bu son sabah, son. Lotte, bu sözün bir anlamı yok benim için. Son. Şimdi bütün gücümle durmuyor muyum? Yarın ise yerde pörsük uzanmış olacağım. Ölmek. Ne demek bu? Bak, ölümden söz ederken düş görüyoruz. Ben kimilerini ölürken gördüm. Ama insanlığın ufku öyle dar ki, varlığının başıyla sonu hakkında bir fikri yok. Daha benim şimdi, senin ey sevgili ve bir an kopmuş ayrılmam. Belki ebediyen. Hayır Lotte, hayır. Nasıl yok olabilirim ben? Nasıl yok olabilirsin sen? Biz varız ya, yok olmak. Ne demek bu? Bu yine bir söz, boş bir seda, kalbim için hissiz. Ölü Lotte, soğuk toprağa gömmek, daptaracık, zifiri karanlık. Umarsız gençliğimde her şeyim olan bir kız arkadaşım vardı. Öldü ve cenazesinin peşinden tabutu indirip, urganları altından dızlatarak leri mezarının başında durdum. Nasıl da yine çabucak yukarıda topladılar. Sonra ilk kürek aşağıya topaklandı ve korkak sanduka buğuk bir ses yansıttı ve daha buğuk, hep daha buğuk derken sonunda örtüldü. Mezarın yanı başında yere yıkıldım. Müteessir, sarsılmış, ürkmüş, en içimden parçalanmış ama ne olduğumu bilmedim. Ne olacağımı, ölmek, mezar, bu sözleri anlamıyorum. Ah, affet beni, affet beni. Dün yaşamımın son anı olmalıydı. Ey melek, ilk defa, ilk defa tamamen kuşkusuz canımın en içinde sonsuz haz duygusu beni kızgın kor haline getirdi. Beni seviyor, beni seviyor. Dudaklarımda hala seninkilerden akan kutsal ateş yanıyor. Yeni, sıcak, sonsuz haz yüreğimde. Affet beni, affet beni. Ah, biliyordum beni sevdiğini. Gönül dolu ilk bakışlarından biliyordum. İlk el sıkışmadan. Yine de ben gidince, Albert'ı senin yanında görünce, yine ateşli bir şüpheyle ümitsizliğe kapılıyordum. Benimle bir tek söz konuşamadığın, elini bile veremediğin o meşhum topluluk yüzünden, bana gönderdiğin çiçekleri hatırlıyor musun? Oh, yarı gece onların önünde diz çöktüm. Bana o sevgini mühürlüyordu onlar. Ama ah, bu izlenimler, gökler dolusu kutsal, gözle görülür işaretlerle kendisine sunulan, Tanrı'nın lütfu duygusu ruhundan tekrar yavaş yavaş sıvışan dindar gibi geçip gitti. Bütün bunlar geçici ama hiçbir sonsuzluk, dün dudaklarından tattığım, içimde hissettiğim korlu yaşamı söndüremeyecek. Beni seviyor. Bu kol onu sardı. Bu dudaklar onun dudaklarında titredi. Bu dudak onunkinde kekeledi. O benim, sen benimsin. Evet Lotte, ebediyen. Ve nedir bu? Albert'ın kocan olması. Koca. Bu olsa olsa bu dünya için. Ve seni sevmem, seni onun kollarından koparıp kendi kollarıma almak istemem. Bu dünya için günah. Günah. Peki ben de bunun için kendi kendimi cezalandırıyorum. Bütün sonsuz kutsal hazzı, bu günahı tattım. Hayat iksirini ve gücünü kalbime emdim. Bu andan itibaren sen benimsin. Benim ey Lotte. Ben önden gidiyorum. Pederime gidiyorum, pederine. Ona yakınacağım. O da sen gelinceye kadar beni teselli edecek ve seni karşılamaya uçacağım. Seni tutup sonsuzluk karşısında ebedi sarılışlarla senin yanında kalacağım. Rüya görmüyorum, hayal görmüyorum. Mezarın yakınında aydınlanıyorum. Biz var olacağız. Birbirimizi tekrar göreceğiz. Anneni göreceğiz. Onu göreceğim. Onu bulacağım. Ah, ona bütün kalbimi dökeceğim. Annen senin benzerin. Saat 11'e doğru Werther, acaba Albert döndü mü diye hizmetkarına sorar. Hizmetkar, evet dedi. Atını geçerken görmüş. Bunun üzerine bey kendisine açık bir kağıt verir. İçeriği şöyle. Acaba bana niyet ettiğim bir yolculuk için tabancanızı ödünç verebilir misiniz? Hoşça kalınız. Sevgili kadın son gece az uyudu. Korktuğu gerçekleşmişti. Ne sezinleyebildiği ne de korktuğu biçimde gerçekleşmişti. Aslında öylesine arı ve rahat dolanan kanı hummalı bir infial içindeydi. Güzel kalbini binbir çeşit duyumsama harap etti. Göğsünde hissettiği Werther'in sarmının ateşi miydi? Onun cüretkarlığına öfkeli tepki miydi? Şimdiki durumunu bir zamanlar tamamen bağımsız özgür masumiyetiyle, tasasız özgüveniyle karşılaştırmasının sıkıntısı mı? Kocasının karşısına nasıl çıkacaktı? Pekala itiraf edebileceği, yine de itiraf etmeye cesaret gösteremediği bir sahneyi ona nasıl açıklamalı? Bunca zaman karşılıklı susmuşlardı. Şimdi o mu olmalıydı bu susmayı ilk bozan? Uygunsuz bir vakitte kocasına işte böyle hiç beklenmeyen bir açıklamayı yapan, Werther'in sırf ziyaretinden söz etmenin bile hoş olmayan bir etki yapacağından korkmaya başladı ve hele bu beklenmedik facia. Kocasının onu salt doğru bir ışıkta göreceğini, salt önyargısız algılayacağını umabilir miydi? Ve kocasının onun ruhunu okumasını isteyebilir miydi? Ve yine de karşısında hep kristal sırça gibi serbestçe durmuş olduğu ve hiçbir duygusunu ondan gizlemediği, gizleyemediği adam karşısında rol yapabilir miydi? O da, bu da sıkıntı yaratıyor ve onu çok zora sokuyordu. Ve düşüncesi hep kaybettiği, bir türlü bırakmak istemeyip de, ne yazık, terk etmek zorunda kaldığı, ama Lotte'yi kaybedince elinde hiçbir şeyi kalmayan Werther'e dönüyordu. O an bir türlü anlayamadığı, aralarına yerleşen tutukluk, şimdi nasıl ağır üzerine binmişti. Böylesine anlayışlı, böylesine iyi insanlar bazı belli ayrılıklar yüzünden aralarında susmaya başladılar. Her biri kendisinin haklı, öbürünün haksız olduğunu düşünür oldu. Böylece ilişkiler öyle karıştı ve kışkırtıldı ki her şeyin pamuk ipliğiyle bağlı göründüğü tekinsiz bir anda düğümü çözmek imkansız oldu. Eskiden olduğu gibi mutlu bir samimiyet onları yeniden birbirine yakınlaştırıp karşılıklı sevgi ve hoşgörü aralarında hayat bulsa ve kalplerini açmış olsaydı, o zaman belki dostumuz da hala kurtarılabilirdi. Garip bir durum daha eklendi buna. Werther, mektuplarından öğrendiğimize göre bu dünyayı terk etmek özlemini hiçbir zaman gizlememişti. Albert bu yüzden onunla sık sık atışmıştı. Lotte ile kocası arasında da bu bazen söz konusu olmuştu. Bu eyleme karşı kesin bir tavır koyan kocası, aslında hiç de tabiatına uymayan bir çeşit duyarlılıkla böyle bir girişimin gerekçesine ilişkin ciddiyetten duyduğu kuşkuyu belli eder, hatta bunun üzerine şakalar yapmaya yeltenir, buna inanmadığını Lotte'ye de bildirirdi. Gerçi bu Lotte'yi düşünceleri o acıklı görüntüye kaydığı zaman bir yandan sakinleştiriyordu. Öte yandan ama kocasına o anda kendisine eziyet veren sıkıntılarını anlatmaktan alıkoyduğunu hissediyordu. Albert dönünce Lotte onu tedirgin bir telaş içinde karşıladı. Keyfi yoktu, işleri iyi gitmemişti. Komşu yerin hukuk danışmanı eğilmez bükülmez dar ufuklu biriydi. Kötü yolda keyfini kaçırmıştı. Bir şey olup olmadığını sordu. O da tez canlı cevap verdi. Werther dün akşam buradaydı. Mektup geldi mi diye sordu. Bir mektupla paketlerin odasında olduğu yanıtını aldı. Oraya gidince Lotte de yalnız kaldı. Sevip saydığı adamın varlığı kalbinde yeni bir etki yarattı. Yüce gönlünün, sevgisinin ve iyiliğinin anısı onu daha sakinleştirdi. Gizli bir çekimle ardından gitmek istedi. Eline işini alıp çokça yaptığı gibi adamın odasına gitti. Onu paketleri açıp okur buldu. Bazılarının hoş şeyler içermediği anlaşılıyordu. Ona bazı sorular yöneltti. Adam kısa yanıtlar vererek yazı yazmak üzere kürsünün başına geçti. Bu şekilde bir saat birlikte oldular. Ama Lotte'nin gönlü gittikçe daha çok karardı. Kalbindekini pek keyifli olsa bile kocasına açmanın ne kadar güç olacağını hissetti. Gizlemeye ve gözyaşlarını yutkunmaya çalıştıkça daha korkulu olan bir elemin içine düştü. Werther'in hizmetkarı görününce Lotte'yi en büyük sıkıntıya boğdu. Oğlan elindeki kağıdı Albert'a uzattı. O da karısına dönüp "Tabancayı ver ona," dedi. "Ona mutlu yolculuklar dilediğimi ilet," dedi delikanlıya. Bu Lotte'yi bir gök gümbürtüsü gibi vurdu. Kalkarken sersemledi, neye uğradığını bilmedi. Yavaş yavaş duvara yürüyüp silahı indirdi. Üstündeki tozu aldı, duraksadı. Albert sorgulayan bir bakışla onu sıkıştırmasaydı belki de daha uzun süre tereddütte kalacaktı. Ağzından bir tek söz çıkarmadan uğursuz aleti oğlana verdi. Ve o evden çıkınca işini toplayıp hiç anlatılmaz bir belirsizlik içinde odasına çekildi. Kalbi bütün dehşetleri önceden biliyordu. Hemen kocasının ayaklarına kapanıp her şeyi, dün akşamın öyküsünü, kendi suçunu ve sezgilerini açıklamak istedi. Sonra yine bu girişiminden bir sonuç çıkmayacağını gördü. En az da kocasını Werther'e gitmeye iknayı umut edebiliyordu. Masa kurulmuştu ve sadece bir şey sormak için gelen iyi bir kız arkadaşı hemen gitmek istemesine karşın kaldı, masadaki sohbeti biraz çekilir kıldı. Kendilerini zorladılar, konuştular, anlattılar, kendilerini unuttular. Lotte'nin verdiğini öğrenince Werther silahı getiren oğlandan hayranlıkla aldı. Ekmekle şarap isteyip oğlanı yemeğe gönderdikten sonra yazmaya oturdu. "Senin elindeydi onlara, tozlarını aldın. Bin defa öpüyorum onları. Elindeydi. Ey sen, göklerin ruhu, kararımı kolaylaştırıyorsun. Ey sen, Lotte, bana aleti sunuyorsun. Elinden ölümü arzuladığım sen ve ah, şimdi bulduğum. Oh, oğlanı sorguya çektim. Bunları ona verirken ellerin titriyormuş. Elveda demedin. Eyvah, eyvah. Elvedasız, beni sana ebediyen bağlayan an yüzünden kalbini bana kapatmış olabilir misin? Lotte, bin yıl bile o izlenimi silemez ve hissediyorum senin için böylesine yanan birinden nefret edemezsin." Yemekten sonra oğlana her şeyi toplayıp paketlemesini buyurdu. Pek çok kağıdı yırttı. dışarı çıkıp ufak tefek borçlarını karşıladı. Yine eve geldi, yine çıktı, kapının önüne yağmura aldırmaksızın. Kontun bahçesine gitti. Çevrede dolanıp durdu ve gecenin sökünüyle dönüp yazdı. Wilhelm, son bir defa tarlayı, ormanı ve gökyüzünü gördüm. Sana da elveda. Sevgili annem, beni bağışlayın. Onu teselli et Wilhelm. Tanrı'ya emanet olun. İşlerimin hepsi tamam. Size elveda. Yine ve daha sevinçli görüşeceğiz. Sana kötü davrandım Albert. Sense beni bağışlıyorsun. Evinin huzurunu bozdum. Aranıza kuşkuyu soktum. Elveda. Sonuna getirmek istiyorum. Ölümüm sayesinde mutlu oldunuz. Albert, Albert, meleği mutlu et. O zaman Tanrı'nın lütfu üstüne olsun. Akşam kağıtlarını daha çokça karıştırdı. Birçoğunu yırtıp sobaya attı. Birkaç paketi de Wilhelm'in adresiyle mühürledi. Bazılarını gördüğüm küçük denemeleri, düşünce kırıntılarını kapsıyorlardı ve saat 10'da ateşe baktırdıktan ve bir şişe şarap getirdikten sonra bütün öbür ev çalışanlarının yatak odaları gibi odası evin çok arkalarında olan hizmetkarı yatmaya gönderdi. Oğlan da sabaha hemen hazır olmak için giysileriyle uzandı. Zira efendisi posta atlarının 6'dan önce evin önünde olacağını söylemişti. 11'den sonra. Çevremde her şey öyle dingin, ruhum öyle huzurlu. Şükür sana Tanrım, bu son anlara bu sıcaklığı, bu gücü bağışladığın için. Pencereye geliyorum biriciğim. Bakıyorum ve hala akın akıp kaçıp giden bulutların arasından ebedi gökyüzünün tek tük yıldızlarını görüyorum. Hayır, siz düşmeyeceksiniz. Ebedi varlık gibi kalbinde taşıyor ve beni, takım yıldızlar arasında en sevdiğim büyük ayının arış yıldızlarını görüyorum. Gece senden ayrılıp kapından dışarıya çıkınca karşımda duruyordu. Nasıl bir esriklikle onu sık sık seyrettim. Ne çok ellerimi kaldırarak onu kendi uğrumun işareti, kutsal alameti yaptım. Bir de, oh Lotte, bana seni anımsatmayan bir şey var mı? Beni sarmıyor musun? Ve her çeşit küçük şeyi doyumsuz bir çocuk gibi, ey kutsal kadın, elinin değdiği her şeyi kapmadın mı? Sevgili gölge resim, onu sana geri veriyorum, Lotte, ve ona değer vermeni diliyorum. Binlerce, binlerce öpücük kondurdum ona. Evden çıkınca, eve gelince bin selam verdim. Bir notla babandan cesedimi korumasını diledim. Kilise avlusundaki iki ıhlamur var. Arka köşede tarla tarafında. Orada yatmak istiyorum. Bunu dostu için yapabilir, yapmalıdır. Sen de rica et. Dini bütün Hristiyanlardan vücutlarını bir zavallı bahtsızın yanına yatırmalarını bekleyemem. Ah beni delip geçen papazın, din adamının, mahut taşın önünden duayla geçtikleri, iyi yürekli insanın yaş döktüğü, bir yol kıyısında ya da ıssız bir vadide gömmenizi isterdim. İşte Lotte, ölümün baş dönmesini içeceğim. Soğuk, ürkünç kupayı tutmaktan ürpermiyorum. Onu bana sen sundun. Ben de tereddüt etmiyorum. Hep, hep, böylece yaşamımda dilek ve umutların hepsi yerine geldi. Ölümün tunçtan kapısını öyle soğuk, öyle sert çalmak için. Senin için ölmek mutluluğuna ermiş olmam, Lotte, senin için can vermek, yaşamının huzurunu ve hazzını yine yaratabileceksem, senin için cesaretle, sevinçle ölmek istedim. Ama ah, sevdikleri için kanlarını akıtıp, ölümleriyle dostlarına daha 100 defa yeni bir hayat kıvılcımı vermek, ancak az sayıda soyluya bağışlanmış. Bu giysiler içinde Lotte, gömülmek istiyorum. Onlara senin elin değdi, kutsandı. Babandan da bunu istedim. Ruhum tabutun üstünde süzülüyor. Ceplerim aranmasın. Seni ilk defa çocukların arasında gördüğüm zaman göğsünde taşıdığım bu soluk kırmızı fiyonk, ah çocukları 1000 defa öp ve onlara talihsiz arkadaşlarının yazgısını anlat. Sevimliler, çevremde fıkır fıkır kaynaşıyorlar. Ah nasıl kilitlendim sana. İlk andan itibaren seni bırakamadım. Bu fiyonk benimle birlikte gömülsün. Doğum günümde onu bana armağan ettin. Bütün hepsini nasıl da içime çektim. Ah, yolun beni buraya getireceğini düşünmedim. Sakin ol, yalvarıyorum sakin ol. Dolduruldular. 12'yi vuruyor. Öyleyse tamam. Lotte, Lotte, elveda, elveda. Bir komşu barutun alevini gördü ve patlamayı işitti. Her şey sakin kaldığı için buna daha fazla aldırmadı. Sabah 6'da elinde ışıkla hizmetkar içeriye girer. Yerde efendisini, tabancayı ve kan görür. Bağırır, ona yapışır, yanıt yok. Yalnızca hırıldıyordu. Hekime Albert'a koşar. Lotte çıngırağın çekildiğini işitince eli ayağı titrer. Kocasını uyandırır, kalkarlar, hizmetkar uluya, kekeleye haberi verir. Lotte bayılarak Albert'ın önüne düşer. Hekim talihsizin yanına geldiğinde onu kurtuluşsuz yerde bulur. Nabzı vuruyordu, elleri ayakları kötürümdü. Sağ gözünün üstünden kafasına ateş etmişti. Beyni dışarı çıkmıştı. Üstüne üstlük bir de kolmarından kan salındı. Hala soluk alıyordu. Koltuğun dirsekliğindeki kana bakıp yazı masasının önünde oturarak eylemi gerçekleştirdiği sonucunu çıkarmak mümkündü. Sonra yere yığılıp koltuğun çevresinde çırpınmış. Pencere tarafında takatsiz sırt üstü yatıyordu. Çizmeleri ayağında sarı yelekli mavi frakıyla baştan ayağa giyinikti. Ev, komşular, kent ayağa kalktı. Albert girdi. Werther yatağa kaldırılmış, alnı sarılmıştı. Yüzü ölü yüzü gibiydi. Hiçbir üyesi kımıldamıyordu. Ciğeri hala bazen güçlü, bazen zayıf, ürkünç hırıldıyordu. Sonunun gelmesi bekleniyordu. Şaraptan yalnızca bir bardak içmişti. Kürsüde Emilia Galotte açılmış duruyordu. Albert'ın şaşkınlığını, Lotte'nin perişanlığını anlatmama gerek yok. Yaşlı danışman haber üzerine koşup geldi. Sımsıcak gözyaşlarıyla ölmek üzere olanı öptü. En büyük oğulları da hemen onun arkasından yürüyerek geldiler. En bastırılmaz acının ifadesiyle yatağın kenarında çöktüler. Ellerini, ağzını öptüler ve onun hep en çok sevdiği en büyük oğlan canını teslim edinceye ve zorla çekilinceye kadar dudaklarına yapışık kaldı. Öğleyin 12'de öldü. Danışmanın orada olması ve düzenlemeleri bir koşuşmayı önledi. Gece 11'e doğru onu seçtiği yere gömdürdü. İhtiyarla oğulları cenazenin ardından yürüdüler. Albert ise buna dayanamadı. Lotte'nin yaşamından korkuluyordu. Hizmetkarlar onu taşıdılar. Hiçbir din adamı yoktu. Kitabın sonu. 26 Ağustos 2002, sayfa 160.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.